Teknoseyir'in haftalık gündem değerlendirme podcastine hoş geldiniz. 5-10 Eylül arasında gerçekleşen teknolojik gelişmeleri size aktaracağız. Geçen hafta bayram olduğu için pas geçmiştik ilk defa. Bu hafta tekrar birlikteyiz. Yanında Levent Pekcan var.
Merhabalar.
Murat Gamsız bu sefer aramızda yok.
Tatili sürdürüyor. Bayram tatilini uzatmayı tercih etti.
Nasıl geçti hafta Levent abi?
Ya, teknolojik açıdan çok durgun günler yaşıyoruz Özkan. Hani mahkemeleşmeler, işte firma alımları falan şeyler var da hani teknolojik açıdan öyle çok büyük bir gelişme yok. Türkiye gündemi de, yani Türkiye'nin teknoloji gündemi de zayıf. Dünyanın da zayıf. Hafif hafif işte Eylül, Ekim şey başlıyor.
Yılbaşı dedikleri okula geri dönüş dönemi de başlıyor.
Dış dünyada özellikle o çok önemli bir dönem. Ülkemizde de önemli de hani dışarıda bir bayağı bir pazarlama dönemi haline getirilmiş teknoloji bilgisayar satışlarında. Bizde pek şey yok. Bizde karne zaman tatil oldu mu bilgisayar, çocuğa bilgisayar alınır. Orada okula başlıyor diye bilgisayar satışları patlıyor. Bizde ters tamamıyla. İşte birazcık da hafiften firmalar işte yıl sonu, yılbaşı şeyine başladı yavaş yavaş. Çünkü dış ülkelerde işte Noel malum işte Aralık'ın 25'i falan ama Kasım ayıyla birlikte onlar şeye giriyorlar. Noel havasına giriyorlar. Mağazalar falan süsleniyor. Tüketim patlıyor bir anda. İşte kampanyalar falan. İşte hazırlanıyor bütün firmalar.
Evet. Bu arada bize her zaman olduğu gibi twitter.com/teknoseyir ve facebook.com/teknoseyir üzerinden de ulaşabilirsiniz. Evet. Gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. İsterseniz gündeme başlayalım. Levent abi, ilk başta dünya gündeminden bahsedeyim. Arkasından Türkiye gündemine geçeriz. İlk olarak Google'un ürünleriyle ilgili kıyımını sürdürüyor. Yani durduruyor Google On servisinden.
Kendi çocuklarını öldürmeye devam ediyor.
Web'de kullandığımız, daha sonra bilgisayarda kullandığımız JPEG formatı yeni bir format geliyor. JPEG beni daha iyi sıkıştırıyor. Daha az boyutta daha iyi kalite göreceğiz. SarpDisk tarafında birkaç gelişme var. Seagate TechDisk'te 4 TB'a çıktı artık.
Evet, çok ilginç. O teknolojik açıdan bu haftanın en büyük şeyi.
Benzer bir hamle Hitachi'den geldi. O da plaka başına 1 TB'ı plakaları duyurdu. Nike'ın geleceğe dönüşteki kendini bağlayan ayakkabı konseptini çıkardı.
Gerçek oldu.
Ona bakacağız. Yahoo tekrar satılabilir mi acaba? Ona bakacağız. Bu Apple ve Samsung
fırtına yaşayan bir firma.
Evet, Apple ve Samsung arasındaki kavga dövüş devam ediyor. Bu dünya gündemiydi. Türkiye'de BTK'nın telefon şirketlerine yağdırdığı cezalar var. Onlara bakacağız. TL için simge yarışması var. Merkez Bankası'nın düzenlediği. Ve Linux Kullanıcı Derneği'nin bugün Beşiktaş'ta düzenlediği bilgisayarınızı getirin Linux kuralım etkinliği var.
Cumartesi günü gerçekleşecek. Yani bugün bu yayınımızı dinleyen arkadaşlar, erken dinleyenler yetişebilir.
Evet. Başlayalım. Google'un servisleri kapatma haberi.
Evet.
10 tane servisini kapatıyor Google.
Zaten kapatmıştı. Hani bir sürü servisini, Google Labs falan kapanmıştı. Biz onu da konuşmuştuk. Bir 10 servisin daha kapanma haberi geldi. Bana ilginç gelen Google Desktop gidiyor. Hani masaüstü bilgisayarı da indeksleyip de arama, kendi bilgisayarının içinde arama yapma falan. 15 Eylül itibariyle gidiyor.
Şimdi servislerden birkaçın ismini söyleyeyim. Evet. Ben bir kısmını duymamıştım.
Yani
muhtemelen çoğu bilinmeyen, fazla kullanılmayan servisler olduğu için.
Evet.
Mesela Artwork var, FastFlip var, Google Pack, Google Web Security, Image Labeler var, Google Notebook, SiteWiki, Subscribe Links diye böyle servisler var. Ben bunların önemli çoğunluğunu kullanmadım.
Ya şimdi Google Pack zaten saçma bir şeydi. Ne yapıyordu Google? Böyle bazı uygulamaları, freeware falan uygulamaları paketleyip böyle işte içine Chrome'u falan da koyup işte bir böyle uygulama paketi. Yani senin öyle bir işin değil ki bu hani. Ne için bununla uğraşıyorsun? Ben işte desktop'un gitmesine şaşırıyorum. Çünkü
güzel darama yapıyor Google Desktop.
İşte şey diyor demiş. Ya artık gereği yok hani, artık bulut servisleri öne çıkıyor. Hani insanların zaten kendi lokal bilgisayarında pek bir data mata olmayacak. Veri olmayacak. Gereği yok diye savunmuşlar o kararı. Başka bunun dışında işte o SideWiki falan bizim de kullandığımız şeyler değildi. Hani senin dediğin gibi yeni duyduk bazılarını. Şey yapmışlar. Mesela subscribe links falan gibi sistemleri kullananlara ya da işte notebook sistemini, Google Notebook da önemli bir servisti. Onları kullananların var olan içerikleri Google Docs'a aktarılacakmış otomatik olarak. Hani adam oraya notlar falan aldıysa kaybolmayacak. İşte SideWiki'de falan da hani wiki sayfalarına içerik girmiş yazarların o girdikleri içerikleri kendi bilgisayarlarına indirebilmeleri için olanak sağlanacakmış. Onlara özel bilgi verilecekmiş. Ama 10 servis daha gidiyor işte. Ya bayağı bir Google portfolyosu küçülüyor. Adamlar habire şey oldu, kurban etti. İlginç. Ha şey diyorlar tabii. Bu servisleri diyorlar, hani bu servislerde elde ettiğimiz bilgiyi ya da işte bu servislerin özelliklerini diğer var olan ürünlerimize ekleyeceğiz diyorlar.
Bu tabii mesela Google'ın servislerini kapatması ilk değil.
Tabii.
Neyde görmüştük? Mesela Google Wave çok böyle sosyal çıkış yaptı fakat arkasından...
Hiçbir şey olmadı.
Kapatıldı.
Ben şimdi bu Buzz var. Buzz için de benzer bir şey bekliyorum. Çünkü Buzz hiçbir şeye oturmuyor, Google Buzz. Bir de şimdi Google Plus çıktı. Yani iyice anlamsız kaldı. Onda da bir kapanma gelebilir. Bakalım, Google da kendini odaklamaya çalışıyor. Artık fazla dağıtmıyor şeyini, gücünü, kaynaklarını.
Bir sonraki habere geçelim.
Tabii
JPEG
ki.
Mini. JPEG neden önemli? Kullandığımız ortak resim fotoğraf formatı.
Evet.
Fotoğraf çekip de bunu BMP olarak ya TIFF olarak saklamıyoruz. JPEG
tabii,
olarak saklıyoruz. RAW çeksek bile JPEG olarak çıktısını alıyoruz.
Tabii.
Fakat JPEG'de yeni geliştirilen JPEG Mini standartında aynı kaliteyi yaklaşık 5 kat daha düşük kapasiteyle sağlayabiliyorlar.
Sunacağım diyor. Hele büyük fotoğrafta.
Evet. Şey, bu muazzam bir veri miktarlarının azalma anlamına geliyor.
Tabii. Özellikle şey önemli. Yani şimdi bu adamlar bunu hem hani web sayfaları için falan düşünmüşler ama hem de internetten görüntü aktarması gereken profesyoneller için.
Evet.
Büyük yüksek çözünürlükte fotoğrafları aktarması gereken profesyoneller için düşünmüşler.
Kendi bilgisayarımız için düşünelim. 5 GB'lık veri olacak 1 GB.
1 GB. Büyük bir fark. Özkan, benim hoşuma giden tarafı şu oldu. Şimdi adamların geliştirdiği aslında bir sıkıştırmayı optimize eden bir algoritma. İki aşama yapmışlar. Birincisi, önce kendi özel geliştirdikleri bir yazılım görüntüyü analiz edip İşte burası daha çok sıkışır, şurası daha az sıkışır diye yorumluyor, belirliyor. Sonra da sıkıştırıcı devreye girip o analiz yazılımının belirlediği doğruları, şeyleri, yolları kullanarak maksimum sıkıştırma sağlıyor. Fakat hani güzel olan şey şu, sıkıştırma işlemi sonuçta yine JPEG standardına uygun şekilde yapıldığı için oluşan dosya, hani bilgisayarımızdaki on binlerce nokta JPG dosyasından birisi. Açmak için özel bir uygulama gerekmiyor. Hangi uygulamada olursa olsun tıkladın mı açılıyor. Bu güzel bir şey. Şeyi de denemek isterlerse jpegmini.com ama JPG değil JPEG.
Evet, jpegmini.com
online olarak kendi imajlarını sıkıştırtabiliyorlar. Web bazlı bir servis sunmuş firma. Hani submit ediyorsun grafiğini, JPEG mini standart sıkıştırılmış olarak geri alıyorsun. Görüntü kaybı yok var olan JPEG'e göre. Hatta bunu hani standarta göre artık şey yapmışlar. Ve görüntü kaybı olmadığını ispatlamışlar. İşte filanca bunun da standardı varmış meğer. JPEG'den daha çok görüntü kaybı yaratmıyor. Çünkü JPEG malum görüntüyü bozar ya. Daha fazla bozmuyor ama işte imajına göre 6 kat, 5 kat, 4 kat.
Güzelliği şu,
daha küçük.
Kaydettiğin zaman yine JPEG dosyası gibi
işte,
bir fark yok. Yine tıklıyorsun, bakıyorsun.
Yani şey de destekliyor, hani Media Player'da da bakarsın, iPhone'da da bakarsın.
Ama nerede önemli olacak? O biz fotoğrafı oluştururken bu JPEG mini algoritması olması lazım ki fotoğraf boyutları ufak çıksın.
Yani bu fotoğraf makinesi üreticisinin bu firmadan bu algoritmayı sistemi lisanslaması lazım.
Evet.
Yoksa hani çok doğrudan bir etkisi yok.
Evet. Sub disk haberlerimiz var, iki tane. İkisi de benzer şeyler aslında.
Yaşasın sabit diskler.
Seagate tek diskte 4 terabayt kapasiteye ulaştı. Harici diskte.
İşin ilginci harici disk. Yani adamlar şey çok ilginç bir durum Özkan. Harici diskler firmalar için daha önemli duruma geldi.
Kesinlikle öyle.
Ya adam yeni ürünü artık harici diskte duyuruyor.
Evet.
Daha büyük pazar, daha karlı bir pazar. İşte Seagate de bu GoFlex standardını çok iyi götürüyor bir süredir. Ne yapıyor? İşte harici disklerin şeyi modülü, depolama modülüyle ara birim modülünü ayrı üretiyor. Espri şu. O harici işte depolama modülüne istediğin ara birimi takıyorsun. 20 dolar, 10 dolar, 15 dolardan modülleri satıyor. Al USB 3 tak, FireWire tak, işte Thunderbolt tak çıkacakmış. İşte şey, bu GoFlex'te 4 terabaytı tek disk, yani, ha tabii şunu özellikle belirtelim. Tek diskte 4 terabayt.
Evet.
Çünkü 4 terabaytlık harici disk zaten vardı. Ama içinde 2 disk vardı.
Disk, evet.
Bu esprisi tek diskte 4 terabayt, USB 3.0. 7200 RPM mi? O konuda bir belirsizlik var Özkan. Çünkü şimdi Seagate harici diskleri için RPM falan belirtmiyor sitesinde. 7200 RPM'lik bir diski var özel. Onun dışında hiçbirinde RPM belirtmiyor. Bazı yabancı kaynaklar 7200 RPM demiş. Ben de hani onlara güvenip Dark Hardware'deki haberde yansıttım. Fakat 7200 RPM mi? Onu gelince göreceğiz. Çünkü olmayabilir. Hani Seagate'den ben bu bilgiyi doğrultamadım. Hatta doğrulatamadım. Seagate'e sordum da henüz yanıt almadım. 5400 RPM'de olabilir.
Evet. Hitachi'de benzer bir şekilde plaka başına 1 TB kapasiteye ulaştı. Bunun anlamı şu. Yani ip incecik
diskler. İncecik 1 TB diskler. Göreceğiz. Ucuz 1 TB diskler.
Evet. Serin olan aynı zamanda.
Evet. Şey ısınma sorunu olmayan 2 terabayt, 3 terabayt diskler. Evet. Yine hatta işte 4 terabayt diskler. Ucuza mal edilen. Bu arada 4 terabayt disk 250 dolar. Seagate'in.
Evet, uygun fiyat.
Amerika fiyatı. USB 3.0 olarak çıkıyor kutusundan. İşte Hitachi'nin gelişmesi daha ince, daha serin, daha az güç tüketen 1 terabayt diskler. Yani şey olacak artık, 1 terabayt disk. Yani çok önemli bir şey olmayacak. Nasıl şimdi 250 GB ya da 500 GB diskin bir heyecan verir tarafı yok. Sıradan bir şey.
1 terabayt disk ilk çıktığında da ben çok heyecanlanmıştım. Vay be 1 terabayt ulaştık tek diskte evet. diye. Şimdi işte 4 GB çıktı. Heyecan verici. Terabayt. 4 terabayt çıktı. Çok heyecan verici. Bir taraftan da tabii enteresan JPEG Mini ile dosyaları ufaltmaya çalışıyoruz.
Yani evet. Hala işte internette aktarma falan tabii sınırlıyor bizi. Kapasite şey değil. Yani şu, bir de bu şunu gösteriyor. Hard disklerin, sabit disklerin kapasitesi yani mekanik disklerin kapasitesi daha hala SSD'ler geride kalır yani kapasite açısından.
Hiç duymuyoruz mesela SSD'lerde artık 1 terabayt ulaştık.
Yani var ama şey.
Bangır fiyatlar o kadar yüksek ki söylemeye çekiniyor insan.
Bilim kurgu düzeyi cihazlar hani OCZ falan yapıyor büyük falan bir şeyler. Hani öyle satın alınacak şey de değil.
Evet. Geleceğe dönüşteki kendini bağlayan ayakkabıya gelelim. Nike.
Geleceğe dönüş 2'de vardı bu. Geleceğe gidiyorlardı. İşte onda şey öbür filmde ben Geleceğe Dönüş serisiyle benim aram hiçbir zaman şey olmamıştır. İlk filmde onlar aslında geçmişe mi gidiyorlardı?
Ben abi o kadar eskiden izlemiştim ki hiçbir şey hatırlamıyorum. İkinci İsmimle filmi... karışıyorum. Geçmişe mi dönüş, geleceğe mi dönüş?
Geleceğe dönüş. İkinci filmde geleceğe gidiyorlardı. Orada işte geleceğe uygun kıyafetler veriyordu doktor şeye. Bizim elemana Marty'ye işte böyle bir Nike deli gibi çizmeye benzeyen spor ayakkabılar vardı. Esprisi de işte ayağına geçirip de işte düğmesine mine basınca böyle şak şak diye kendini bağlıyordu. Tam evet. Ayağına oturur hale geliyordu. Ve bu yıllarca bu işte bir Geleceğe Dönüş filmiyle büyüyen neslin şeyi oldu, fetişi oldu. Bekledikleri şey bir o uçan kaykay. Bir de bu. Yıllar geçti ikisi de çıkmadı.
Yani o kadar kötü bir tasarımı var ki ayakkabının. Alıp giyer misin?
Satılsın diye değil de daha çok hani çıktı diye. Çünkü benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam o ayakkabılar da şeydi işte Nike'di, Nike'ydi. Yıllardır bu firma bu şeyin hakkın üzerinde yatmış. Hani bir ürün sunmamış. Bu yapılsın diye internette site başlatan falan adam vardı. Bu ayakkabı üretilsin diye artık herhalde almıştır ya da göndermişlerdir ücretsiz. Değişik bir obje. Evet. Şimdi sırada işte o uçan kaykay var. Onu ama biz gerçekten göremeyiz herhalde. Onu biz göremeyiz herhalde.
Bir diğer haberde, bir sonraki habere geçelim. Yahoo'nun tekrar satılacağı haberi. Yahoo hatırlarsanız birkaç sene evvel Microsoft tarafından 2008 yılında satın almak üzereydi. Teklif götürmüş. Yahoo kabul etmemişti bunu.
Evet.
44.6 milyar dolara.
Hatta yanlış hatırlamıyorsam böyle hani iş dünyasında duyulmayacak bazı karşılıklı laflar edildi. O şeyde ilk Microsoft teklif götürdüğü dönemde firmalar birbirlerine böyle ticarete şeye büyük firmaların üslubuna uymayacak laflar etmişti diye hatırlıyorum. Hafiften birbirlerine inceden işte hakarete varan bir şeyler söylemişlerdi falan. Şimdi Yahoo'da geçen hafta ortalık karıştı. Firmanın yöneticisi işten çıkartıldı. Hatta hani kovuldu. Evet. Şeyle. Hem de şey hani bir öyle toplantı falan değil, telefon açıp işten çıkartmışlar.
Abi yolun açık olsun diye. Evet.
İşte dolayısıyla hani firma belirsizlik içinde. Şimdi diyorlar ki Microsoft yine alıcı olur mu?
Yani olur ama olabilir ama yani 44.6 milyar dolarlık gibi ekonominin tüm dünyada düzgün olduğu yıllardaki evet. rakama ulaşması mümkün değil.
Tabii.
Yahoo da çok yani sürekli kan kaybediyor.
Önemine gittikçe yitiren evet. bir firma. Arama motoru olarak hiçbir önemi yok günümüzde.
Evet.
Microsoft da Bing'i kurdu. Artık hani Microsoft için Microsoft'un bir arama motoru ihtiyacı yok. Yani Microsoft Yahoo'yu alırsa herhalde Yahoo.com'u kendine şey yapar, yönlendirir.
Evet.
İlginç adam.
İstersen şey geçelim abi. Apple Samsung arasındaki
dava. Ne oldu bu sene, bu hafta?
Bu hafta
kavga
ne oldu?
Kavga şeysiz, aralıksız sürüyor.
Şimdi Samsung Almanya'da düzenlenen IFA fuarında
geçen hafta değil mi?
Evet. Galaxy Tab 7'yi duyuracaktı, gösterecekti. Onu da fuarda çekmek zorunda kaldı.
7 inç.
7.7 inç evet.
Tamam.
Onu çekmek zorunda kaldı. Bu birinci olay. İkinci olay da uzak doğuda. Yani Japonya'da. Galaxy S telefonla ilgili satılmasın diyor Apple.
Allah Allah. Apple hiçbir yerde nefes alma şansı tanımamaya çalışıyor.
Evet. Şu anda tabii dava aşamasında kesin bir sonuç yok. Japonya'da ne olacak, ne bitecek. Ama bir sıkıntı olduğu kesin.
O Almanya'daki fuarlar enteresandır ya. Ben işte her sene Sevit'e gidiyorum. IFA'ya falan hiç gitmedim şimdiye kadar. Her sene Sebit'te de mutlaka bir polis baskını olur. Böyle birileri basılır. Taklit ürünler ya da işte lisanssız ürünler toplanır falan. Genelde tabii hani Samsung, Apple falan çapında firmalar değil de küçük Çinli üreticileri falan ilgilendiren mevzular. Hani Almanya'ya fuara gelip de filancasından birebir kopyaladığın ürünü falan satmaya kalkarsan fuarda başın belaya giriyor Alman polisiyle. Ama bu tabii büyük olay. Büyük firmaların adı geçiyor. Galaxy Tab 7.7. Görmek isteriz.
Tabii yasak konmazsa. Ülkemizde yasağı yok. Hani satışa da başlandı diyebiliyorum ama.
7.7 yok ama galiba.
Yok 7.7 yok.
Daha o dünyada değil. Hazır değil. Şeyden haber var mı? Ha bu arada geçti. Hani ayın 8'inde Apple etkinliği falan olacaktı. Kesin işte yok yani şimdi hani her gün iPhone 5 haberi, her gün iPad 3 haberi veren yayınlar var ya.
Evet.
Onlar de demişti ayın 8'inde işte Apple gün aldı, sunum yapılacak işte beklenen lansman falan. Geçti gitti. Bu hafta öyle bir şey olmadı.
Apple konusunda aslında çok az yorum yapmak lazım çünkü ürünler çıktıktan sonra ürün üzerine konuşmak gerekiyor. Çünkü tüm önceden söylenen spekler... Ya
tutmuyor,
yanlış çıkıyor vesaire.
Yine muhabbeti var. Barda telefon kaybedildi.
Evet.
Geçen
biriyle pazarlama taktikleri evet, devam ediyorlar.
Geçen telefonun senaryosuydu o ya.
Barda. Geçen telefonda olmuştu. iPad'de mi oldu, iPhone 4'te mi oldu bilmiyorum.
iPhone 4.
Gizmodo'nun sahiplerine dava açıldı.
Sonra zarara uğrattınız. Hepsi bırakıldı. Onlara açılan davadan komple yakın geçmişte bir 15 gün önce falan Gizmodo tamamıyla sıyırdı kendini. Ya o çok garip bir olaydı. Çünkü hani şimdi Gizmodo'da bakarsan Gizmodo'nun yaptığı da hani çalıntı malı. Yani çalıntı demeyelim ama bir şekilde hani illegal bir kokusu olan üzerindeki malı işte üzerine bayağı bir para verip falan alıyorlar ediyorlar şeyden. Evet. Bulan adamdan. Bulan adamın ifadeleri tutarlı değil işte. Hem diyor ki hani ben bunu gelince şey yaptım. Yani sahibine hemen ulaşmaya çalıştım. Ama öyle gözükmüyor falan. Neyse yine şimdi aynı numara. Bu seferki hiç ilgi çekmedi ama.
Evet. Türkiye gündemine geçelim.
Tamam.
İlk haberimiz BTK'nın yağdırdığı cezalar.
Bu şey
yeni... Cezalar neler? İdari cezalar bunlar.
Yeni bir ceza yok da galiba şey çıkmış. Hani yağan cezaların bir bilançosu çıkmış ortaya. Evet. Bunu Kemalettin Bulamacı hani duayen meslektaşlarımızdan birisi derlemiş, yayınlamış. Yani kendimi derledi bilmiyorum da yayınlamış. Çünkü biliyorsun Özkan genelde böyle işte firmalar ceza aldı falan haberleri çok basında yer bulmuyor.
Evet.
Fakat firmalar devamlı ceza alıyorlar.
Evet.
Ve işledikleri suçlar ne? Ya yani firmalar dediğim iletişim firmaları.
Türk Telekom, Turkcell, TTNet, Vodafone, Avaya, Digiturk,
Global Star varmış mesela. Süper Online'a kadar.
Süper Online, Tekno Mobil işte, var. Sahra, STM, Turkonet.
PT telekomünikasyona kadar giden bir liste. Evet. Şimdi bu firmaların işledikleri suçlar neymiş? Reklamla tüketiciyi yanıltma, haksız rekabete yol açma,
abonelik iptalinde zorluk çıkartma.
Bir şey daha var.
Kullanıcı verilerini koruyamama.
Çünkü geçenlerde de dile getirdik ya. Kullanıcı bilgilerini koruyamama
ve kuruş millete... hesabı yapma gibi hazine payını gösterirken öyle bir şey var tutarına kuruş hesabı yapmaya kadar birçok şey var.
İşte aslına bakarsan şey diyorsun yani şu koskoca bir liste çıkmış inanılmaz hani eski parayla trilyonlar şeyler cezaların büyüklükleri.
Toplam ceza rakamı 55 milyon TL'nin üzerinde.
Of. İşte
en büyük ceza Türkcell'in.
Ve şeyle bakıyorsun ya hani arkadaş eşkıya mısınız? Ya bizim şey mi bize kastınız mı var nedir yani her uygulamanız bize zarar. Her uygulamanız bir suç teşkil evet. ediyor. Çok ilginç. Yani bu kadar büyük firmaların bu kadar çok suç işlemesi çok benim hani kolay kavrayamadığım bir olay. Ama işliyorlar. Cezaları da galiba şey diyorlar Özkan hani ya öderiz. Hani çünkü bir değil iki değil. Sürekli
ceza yiyorlar.
Sürekli ceza yiyorlar. Reklamlarından dolayı sürekli ceza yiyorlar. İşte abonelik sorun çıkartmaktan ceza yiyorlar.
İlginç. Ben geçen gün ADSL iptal ettirdim ofisim. Hayatımda bu kadar kolay iptal olmadı.
Şanslıymışsın.
Türk Telekom yani tam 2 dakika içinde iptal işlemi gerçekleşti.
Hayret.
O da ilginç.
Hayret. En çok iptal...
Ceza... Cezalardan bu arada pardon
senin, tabii. Yok sen söyle.
Turkcell 22 milyon TL ceza yiyor bu arada. En yüksek ceza ondan. Ciddi bir rakam. Neredeyse yarısı toplam ceza yarısını Turkcell'e demiş.
Büyük başın derdi de büyük olur şimdi.
Evet, Türk Telekom'dan şekilde ikinci sırada ceza
yiyor. TTNet var.
Evet.
Ki hani bak Türk Telekom TTNet hani hala devletle bağını tam koparmamış. Hani hala devlet kurumu geleneklerini şeyini sürdüren firmalar. Hani hala hiç böyle bir özel firma gibi tam hissetmiyorsun şeyi.
Evet.
Kendini onlarla iş yaparken. Buna rağmen hani şeyde birinci olmayı başarmışlar yine. Yani birinci olmayı ilk sıralara girmeye başarmışlar. Ceza almada, suç işlemede. Ne bileyim ya.
Bir diğer haberimiz de TL için simge yarışması. Merkez Bankası'nın başlattığı.
Evet. Bu hafta duyuruldu. Ne yapacaklar?
Ne yapacaklar? Türk lirasına
dolar gibi, sterlin gibi
evet, bir itibar kazanma, bir simge istiyorlar.
Şey mi? Herkese açık falan galiba.
Evet, herkese açık.
31 Ekim'e kadar süre var.
Evet.
Zaten
3 Ekim'de başlıyor.
3 Ekim'de başlıyor.
31 Ekim'de bitiyor. Yazması kolay bir simge olmasını istiyorlar. Nasıl bir şey çıkacak açıkçası merak ediyorum.
Ya şimdi hani şimdi ne söylesek dinleyicilerin bir kısmı kızacak. Çünkü böyle hani her konuda işte anlamadan dinlemeden vatan millet muhabbetine hemen girenler var ya. Ya şimdi Türk TL'nin, TL zaten iki harf.
Evet.
Simgesi olsun. Tamam, oldu. Sen bu simgeyi klavyelere kaç yılda ekletebileceksin? Kod sayfalarına, yani bu ekranda gördüğümüz karakterler, biliyorsun onların her bir karakterin bir numarası var ve o bir tablo. Evet. Yani onların dökümlerini alabilirsin. O tablo, o universal şeye, karakter setlerine kaç yılda ekletebileceksin? Hangi organlarını ekleteceksin? Excel'e, Word'e, evet. şeye, tablolara nasıl ekleteceksin? Yani bunlar acaba bunlar düşünüldü mü, edildi mi? Bunların hiçbiri kolay olacak şeyler değil. Zaten TL şey olarak gözüküyor. Yani biliyorsun Excel'de TL bir birim, yani şey yok. TL basmıyorsun.
Evet.
Hani bu, burası para birimi hücresidir. Birimi de TL'dir deyince Excel zaten TL'yi koyuyor. Şimdi ya da diğer programlar koyuyor.
Şimdi mesela Türkiye'de ofisi olan bazı yazılım şirketleri var. Microsoft en büyük. Evet. Yıllardır.
Evet.
Hiç kimsenin ofisi yokken Microsoft, Intel Türkiye'deydi. Şimdi Microsoft'un hani her ne kadar Xbox'ı hala Türkiye'ye getiremeseler de, evet. yazılımlara şeyi entegre etmeleri, TL olayını entegre etmeleri yazılım içinden kolay olacaktır. Fakat senin dediğin gibi klavyelere koymak çok
şey. Klavyeye koyduracaksın. Nasıl olacak?
Klavyeye koymak da yetmiyor. Biz ne yapıyoruz mesela dolar tuşunu? Alt'la 4 tuşuna basınca mesela dolar simgesi çıkıyor.
Evet, evet.
Şimdi bizim euro, yine öyle bir kombinasyonla bunu yapıyor olmamız lazım.
Öyle olacak. Tabii öyle olacak. İşte euroyu eklediler biliyorsun ama tabii euro hani Avrupa'yı da ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren bir evet. olay olduğu için onun eklenmesi çok sıkıntılı olmadı.
Evet.
Ama bir tek TL simgesinin eklenmesi sıkıntılı olacak.
Euro da hatta biliyorsun şey evlendi, eklendi.
E harfine değil mi?
E harfine eklendi.
Onda da alt'la basıyorsun. Alt kere ile basıyorsun.
Bizde de herhalde T'ye yani. Gideceklerdir. Alt T. Öyle bir şey olursa. Ama dediğin gibi çok uzun bir süreç o. Ve baskı, lobi yapmak gerekiyor. Baskı yapmak gerekiyor.
Tabii. Şimdi hala Özkan biliyorsun şey daha doğru düzgün çözülmüş değil. Hani bazı sistemlerde Türkçe harfe göre alfabetik sıralama yaparsın. Şey Türkçe harfde içeren sistemde. Ç'yi, işte Ü'yü falan en sona koyar. Çünkü onları sıralayamaz, şey yapmaz. Türkçenin alfabe sıralamasına hakim değildir.
Evet.
İşte şeyler, Ç'ler falan, Ş'ler en sona atılır. Normal Z'den daha aşağı atılır anlamadığından sistem. İşte daha bu sorunlar tam bitmiş mi, tam bitmemiş. Daha bir de üzerine böyle bir şey istiyorum dediğinde... Zor olacaktır kabulü. Tamam. Hani ettirirsin kabul. En fazla kaba kuvvet. Hani Türkiye'ye sokmam klavyesinde TL'nin simgesi olmayan bilgisayarı klavye Türkiye'ye sokmam dedirtilir. Falan da işte ya bu işlerin tabii böyle sopayla değil zarif bir şekilde hallolması gerekiyor. Bakalım. Ha belki çok güzel bir şey çıkar.
Evet, simge çıkar. Güzel çıkmasını istiyoruz.
Yani bizim zaten derdimiz simge değil. Bizim derdimiz olayın teknolojik boyutu. Klavyede evet. nereye eklenecek? Program tanıyacak mı?
Evet. Türkiye Gündem'den son haber. Linux Kullanıcıları Derneği'nin yaptığı bir etkinlik.
Tamam.
Bugün, cumartesi günü.
Ne yapıyorlar?
Saat 15'te Beşiktaş Çıtır'da olacakmış. Ne yapıyorlar? Bilgisayarınızı getiriyorsunuz. Size Linux dağıtımı yükleniyor. Neler var Linux dağıtımları arasında? Ubuntu var, Fedora var, Pardus, Arch, Debian, Scientific Linux, Gentoo'lar var.
Güzel.
Özgürlükiçin.com'dan haber ulaşabilirsiniz.
Şey zaten ücretsiz, Linux zaten ücretsiz. Onlar da hizmet sağlıyorlar, evet. ekspertizini yapıyorlar. Merak eden dinlesin. Ama şeyi unutmasın, hani bilgisayarınız, dokümanlarınızı yedekleyin, formatlanacak büyük olasılıkla. Dosya sistemi değişecek.
Yani bu etkinliklerden İlginç. Daha iyi bir şekilde haberimiz olsa daha iyi olacak değil mi?
Ya bunu ben bir iki kere daha işte dile getirdim başka etkinlikler içinde. Şimdi bunun bülteni geldi mi sana Özkan? Gelmedi.
Yok.
Bana da gelmedi. Bunu hani bir arkadaşımız bize sözle hatırlattı bugün, haber verdi ya böyle bir etkinlik var diye. Ya şunların bize şeyi gelsin, bilgisi gelsin. Biz haber yapmak için para almıyoruz, bir şey almıyoruz. Hatta böyle gönüllü şey olaylara destek vermek için kendimizi paralıyoruz. Ama bizden şeyi bekliyorlar, beklemesinler yani. Biz Linux Kullanıcıları Derneği'nin sitesini her gün ziyaret edip aman bir gelişme var mı, bir etkinlik var mı diye bakamayız. Bize haberi gelir, Seve seve yaparız. Daha çok şey, daha çok onlar biliyor musun bize bunları falan haber vermiyorlar. Bir de böyle bize biraz kızıyorlar. Niye hani çok siz Windows yapıyorsunuz?
Ya şimdi Pardus'un normalde Türkiye'de bir PR ajansı vardı, Capitol.
Var.
Bu işi yapıyordu. Halen yapıyorlar diye biliyorum.
Evet.
Şimdi Pardus da var bu işin içinde. Ya Pardus rica etse Capitol göndermez mi? Gönderir. Tüm basın mensubunun haberi olur. Yani. Herkes de sevinerek haberini yapar.
Tabii.
Çok daha fazla kişi ulaşılmış olurdu.
Tabii. Ya ki ricayı bırak, sonuçta eğer bir PR anlaşması yaptılarsa bültenimiz yayınlanacak diyecek. Yayınlanacak.
Gider yani, evet.
Yayınlanacak. Bu yok. Şey bazen gönderiyordu. O özgürlük için falan bazen hani böyle bilgi falan gönderiyordu. Onlardan bir şey gelmedi.
Ama işte bunlar da biliyorsun özgürlük için falan tamamen gönül işi.
Yani. Şimdi işin kötü tarafı ne biliyor musun Özkan? Ya da işte hani ironik tarafı. Bu etkinliğe hani normalde işte Linux Kullanıcıları Derneği'nin sitesine her gün giren ya da özgürlük içine her gün giren bir adam için bu etkinliğin bir anlamı yok. Senin benim okuyucularım için bu etkinliğin evet. bir anlamı var. Linux'u bilmeyen adam gidecek. Ama ulaşabiliyorlar mı? Ulaşamıyorlar. Yine Linux'u zaten yutmuş, kendi uzmanlaşmış artık kitlelerine haber ediyorlar. İşte birazcık PR sorunu var. Yani bu alternatif işletim sistemlerinin kesinlikle bu işi yapmak için çok bir sermaye de gerekmiyor Özkan. Hani ben defalarca benimle görüşüldüğünde falan da şey yaptım, dile getirdim. Ya haber verin, şey yapayım. Haber vereyim. Ubuntu mesela. Ubuntu Türkiye diye bir şey var. Grup var. İşte tamam, Ubuntu'nun Türkçeleştirmesinde falan katkıları oluyor. İşte Ubuntu'nun da duyulması için falan kendilerini çabalıyorlar, ediyorlar. Çok güzel. Ama arkadaşlar hani ne yapıyorsanız haber verin ki ben de haber vereyim. Öbür türlü ben girip şey yapamam, takip edemem.
Kesinlikle.
Bir belki şey yapmak gerekiyor. Yani belki kendileriyle bir gün oturup açık kaynak kodcular, özgür yazılımcılarla bir sohbet edip, çünkü o basınla çok bir hani hiçbir taraftan şeyleri yok. Evet. Bir basın tarafını anlatmak gerekiyor arkadaşlarını. Şöyle şöyle yapmanız lazım bu işleri. Hani yapmıyorsunuz. Hani biz sonuçta Windows'cu, Microsoft'cu değiliz. Hani size de kapımız açık. Sonra da bize kızmayın yani. Sizde hep Windows bilmem ne muhabbeti yapılıyor diye. Gelin, bizde kapı açık yani.
Evet. Bu arada Michael Hart öldü. Michael Hart kimdi? Gutenberg projesi. Bu projede telif hakkı süresi sonlanmış kitapları e-book, elektronik evet. kitap haline getirip yayınlıyordu ücretsiz evet. olarak.
Yıllardır.
Yıllar, 1947 doğumlu. 100 binden fazla ücretsiz e-kitap var.
36 binini şey yapmış, Project Gutenberg mi şey yapmış, evet. sunmuş. Valla çok önemli bir şey hani proje, çünkü telif hakkı dolmuş çok fazla eser var. Adamlar tarayıp ve tabii şey sadece böyle basit bir şekilde hani sayfaları taramak değil. Yani teksti de tekste dönüştürüp yani OCR karakter tanımadan evet. geçirip. Zaten şu anda hani ben uzun süredir girmedim, hani bir PDF falan sunuyorlar mı bilmiyorum. Project Gutenberg genelde tekst dosyası olarak sunar içeriği. Ama onun da tabii iyidir, şey yaparsın, içinde arama yapman kolaydır. Bir de hani teksti cep telefonu, en kötü telefon bile gösterir.
Evet.
İşte çok güzel bir çaba. 36 bin teksti kendileri sunmuşlar. İçinde ne arasan, kutsal kitaplardan, bilimsel metinlere, her şey var. Sağ olsun işte Michael Hart böyle bir şeye öncelik yapmış, akıl etmiş. Ve hepimize ücretsiz olarak sunmuş. Siteleri Gutenberg.org. Türkçe içerik ne kadar var bilmiyorum. Pek Türkiye'ye yansımadı bu çaba. Tabii şu da var. Türkçe, şimdi bu genel tabii İngilizce metinler. Türkçe'ye çevirdiğin zaman metinin telif hakkı da olmuş olabiliyor ama çevirmenin şeyi var. Hani o çevirinin telif hakkı olabiliyor. O yüzden hani Türkçesini yapmak biraz zor. Ama işte harika bir kaynak. Sağ olsun.
Bilmeyenler Gutenberg.org'a girip evet, yazsınlar.
Huzur içinde yatsın diyelim. İnşallah hani proje şey olmaz.
Az kalınmaz.
Ha, yöneticisi kaybolduktan sonra çekildi, böyle terki dünya eyledikten sonra bu proje başsız kalıp da zarar görmez inşallah.
Bu arada haftanın oyun fırsatlarına değinelim son olarak yine.
Tamam.
Steam'den bakıyoruz buna.
Şey çıktı. Space Marine çıktı. Bizim Murat'la çok lafını ettiğimiz oyunlardan birisi. Ama o yeni çıktı.
Evet.
Hani onda fırsat yok.
Fırsat olan ne var? Need for Speed Undercover var. 2008 yapımı oyun. Ne kadar? $2.5.
Çok iyi.
Need for Speed Shift var. 2009 yapımı. O da $7.5.
Tamam.
Sid Meier's'in Civilization 5 var. 2010 yapımı. $12.5. İyi güzel fiyatı var. Worms var. Benim gözüme takılan. Ultimate Mayhem. $13. 2011. Yeni boyun. $13. Normalde $14. Çok fazla bir indirim yok gerçi de. Çok fazla indirim olan ne var mesela? Need for Speed'den Hot Pursuit. $49'dan $17 düşmüş. Bu hafta biraz böyle Need for Speed haftası olmuş.
Evet. Electronic Arts'ın etkisi var. Şey var. Şimdi Skan bak. 13 Eylül'de çıkacak denen Hard Reset diye bir oyun var.
Evet.
Şimdi bu oyunun özelliği bir bağımsız bir firma yapıyor. Bildiğim kadarıyla Avrupa merkezli bir firma yapıyor. Ve şey, PC oyunu yapıyor adamlar. Konsol versiyonu falan yok ya da konsoldan aktarma falan değil. Her şeyi PC ve her şeyi hani old school diyelim. Eski işte Doom, Boom dönemi shooter oyunları gibi. Grafik kalitesinin falan çok iyi olacağı söyleniyor da videolarında ben o kadar çok süper bir şey göremedim ama bakalım. Çok da pahalı olmayacak. Şey diyor adamlar, oyunlar $60 çıkıyor günümüzde. Evet. Konsol, PC. Biz onun diyorlar şey yapmayacağız.
Standart fiyatı $30.
Ha işte bunlar şey, biz diyorlar ayrı bir fiyat kategorisi yaratacağız. Bakalım.
Evet, indirimli PC, fiyatı da $27.
Bizim için şey olabilir Özkan. PC'ye özel hazırlanmış oyun ve yeni bir engine. İnşallah benchmark özelliği olur. Bizim için yeni bir boyut kazanır oyun.
Tanıtım filmi biraz böyle komik romanlar gibi. Eski abi, şeyleri anımsatıyor. Grafikler biraz Sin City'nin şey olmuş.
Karanlık
çok,
şey
çok
değil mi?
Sin City'yi.
Valla senaryosundan falan biraz kuşkuluyum. Çünkü şeyi gördüm, çok beğenmedim. Hani oynanış videosunu gördüm. Hani ortam mı ortam tamam da öyle yani karakterler falan çok bir şey ifade etmedi. Ama tabii bir oyunun kendisini görelim. O zaman demosu inşallah çıkar.
Kesinlikle Sin City'nin şey olmuş. Oyun versiyonu gibi bir şey olmuş.
Değil mi?
Evet.
Demosunda bakalım. Ondan anlarız zaten.
Evet. Bu haftanın da sonuna geldik.
Evet.
Önceki haftalara göre daha kısa bir değerlendirme oldu. Gündemin zayıf olmasının ötürü.
Çok kısır. Gündem çok kısır. Evet. Ama acayip patlayacak. Yılbaşı geliyor. İşte firmalar hazırlıkta. Şeyler geliyor. İşte oyunlar yağmur gibi yağacak. Yeni oyunlar. Bununla birlikte işte diğer gelişmeler olacak. Teknolojik açıdan AMD, Intel işlemcilere soyunacak. Ekran kartı tarafında büyük bir sessizlik var ama bu fırtınadan önceki sessizlik. Hem AMD'den, şey, hem ATI AMD, hem Nvidia'dan hiç ses çıkmıyor.
Evet.
Ama arka planda deli gibi bir şeyler hazırlandığı bariz. Özellikle AMD tarafını çok merak ediyorum. Çünkü hani çok yenilikçi bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Yani
hareketli dönemler bekliyor bizi. Hem donanım anlamında.
Kızmasınlar gündem kısa oldu diye aşırı uzun gündemler söz konusu olabilir.
Evet.
Önümüzdeki haftalarda.
Biz her zaman olduğu gibi twitter.com/teknoseyir, facebook.com/teknoseyir'e ulaşabilirsiniz. Bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Tekrar görüşmek üzere.